Ayrım 26. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 365. Kaba kafız yağlı iri bir parça pide ile bir şiş beyti kebabı kuvvetli dişleri arasına atarken "Hay hay Mirim" dedi. "Hay hay." Çok geçmeden Sinan köylüsüne karşı soğuk durmaya başladı. Bu soğukluk başta Şerif Ağa ile Yaşar'da da başlamıştı. Derken köylüye yayıldı. Şerif Ağa "Bunda bir iş var" dedi. "Ne dersin Yaşar?" Yaşar'ın hesabı açıktı. "Bana destürü ver. Ben bir gün bir kenara çekip ağzını burnunu hoşafa çevirivereyim." Şerif Ağa desturu vermedi. Hiçbir zaman da vermek taraftarı değildi. Herifin böyle birdenbire dönmesinde bakalım başka sebepler yok muydu? İlk aklına gelen Ali Şahin'den yıldığı, sonra da Şerif Ağa'nın eski bir serbest fırkacı oluşu dolayısıyla partice bir şeylerin dönmesi miydi? Öyle ya, kanımı akıtsalar serbest fırka diye akar. Ben halk fırkasına giriyorum ama kalbim serbeste falan demişti. Bir gün dayanamadı, sordu. Sinan Efendi, sakın halk fırkasından bir şeyler söylemiş olmasınlar. Sinan şüpheyle baktı. Ne gibi? Hani malum ya, serbest fırkacıyım, kim bilir? Sinan'ın kafasına şimşek çaktı. Tamamdı, bu yolla kendini temize çıkarabilirdi ancak. Vallahi Şerif Ağa dedi, zeki adamsın. Dilim varıp da bir türlü söyleyemiyordum. Şu Ali Şahin meselesi falso olunca beni partiden tehdit ettiler, senin anlayacağın. Eski serbestçilerle sıkı fıkı olmaktan vazgeç, sonra hakkında hayırlı olmaz dediler. Biliyorsun ben de çoluk çocuk sahibiyim, malum ya. Akan sular durmuştu artık. Demek bundan böyle Sinan Efendi onlara yardımcı olmayacak, olamayacak, akıl veremeyecekti. Peki son nereye varacaktı? Bunca yıl Sinan Efendi'nin sayesinde paşazadelerin topraklarını Fuzulen'de olsa işgalleri altında tutmuş, ekmiş bir içmiş, gül gibi geçinmişlerdi. Sinan Efendi'nin kanuna uygun, akıllıca tedbirleri sayesinde daha da geçinip gideceklerdi. Ama o yoktu artık bundan böyle. Olmayınca günün birinde asıl mal sahipleri, bir yandan paşazadeler, öte yandan Nedim Ağa karşılarına dikilecek, çıkmalarını isteyeceklerdi. Çıkmadılar mı, jandarma ile karşılaşmaları gerekecekti. Bu ise devlete karşı gelmekti ki olacak iş değildi. Devlete nasıl karşı karşıya gelebilirlerdi? Yaşar'ın tepesi attı sonunda. Amma da bitiyorsun be dayı. Bir Sinan Efendi'nin kancıklamasıyla mı olacak bütün bunlar? Nedim Ağa'nın damadı adamını, o parlak oğlanı göndermiş, çiftlik binası inşaatına başlıyorlarmış, öyle mi? Başlasınlar bakalım sıkıysa. Şerif Ağa korkuyla sordu. Ne yaparsın? Göreceksin ne yapacağımı. Şerif Ağa yeğeninin yanına gitmiş, omuzlarından sarsmıştı. Ne yapmak niyetindesin oğlum? Yaşar bir silkinişte kurtulmuş, kinle sen karışma demişti, sen benim işime karışma. Onların devleti hükümeti varsa benim de arkamda fakir fukara köylü, yukarıda da Allah'ım var. Öldük mü be? Ölmemişti, ölmemişlerdi. Devlet, hükümet, devletin tapusu, bir takım senetler, tapu dairesindeki kocaman kocaman defterler, şu bu vız geliyordu. Bu topraklar devletten de, hükümetten de, devletin tapu dairesi, tapu dairesinin kalın kalın defterleri, çeşitli senetlerden de önceydi yeryüzünde. Bu topraklarda gözlerini açmışlar, babalarını, analarını, dedelerini, sinsile sülalelerini bu topraklarda tanımışlar, bu topraklar üzerinde koşup oynamış, bu topraklar üzerinde düşüp şuralarını buralarını incitmiş, kanatmışlardı. Ölüm Allah'ın emriydi, evet. Tapu mapu, hak mak, hak değirmendeydi. Az mı kahrını çekmişlerdi bu toprakların? Su baskınları, sel sele yağmurlar, kızgın güneş, ayaz. Bu toprak vatanlarıydı. O günden sonra Yaşar'ı kendir kement zapt edememeye başladı. Sümbül'ün kahvehanesi mi olur, tekel şarabı satan bakkal Abdur'un dükkanı mı, tarla mı, çayır, bayır mı, köy sokakları mı, çarşı mı, pazar mı? Her önüne gelen yerde her rastladığına başlıyordu. Arkadaşlar, bize ne Sinan Efendi'den, ne partiden, ne de devletten, hükümetten fayda yok. Kendi göbeğimizi kendi elimizle keseceğiz. Sinan yağlı lokmaya sattı bizi. Yarın jandarmalar bile gelse geri dönmek yok. Ölüm Allah'ın emri ama bu canlar bu tendeyken topraklarımızdan çıkmayak. Oldu mu arkadaşlar? Köylü yarı ürkek, kararsız bakışlarla bakıyordu Yaşar'a ama doğru konuşuyordu delikanlı herhalde. Nereye gideceklerdi? Dünya büyük, dünya çok büyüktü, doğru. Çok büyüktü ama o nispetle de kalabalıktı. Bu kalabalık, bu pay payı olmuş dünyanın neresine göçecekler, kimleri yerlerinden sürüp topraklarına yerleşeceklerdi? Hem bakalım sürülü topraklarını kolaylıkla verirler miydi? Anası, Yaşar'ın 20 yıldır dul anasının iki gözü iki çeşme ağlıyor, Yaşar'ım diyordu. Babası yapılı Yaşar'ım. Köylüye ön ayak olma. Allah vermeye seni çir. Zerdali kurusu gibi yerler bir gün. Baban da bu sevdanın kurbanı olmadı mı? Yaşar kibrit çalınmış ispirto gibi parlayıveriyordu. Sen karışma ana, senin aklın ermez bu işlere. Bizi topraklarımızdan atacaklar, yek ekmeği muhtaç edecekler. Sonra ne yaparız, nerelere gideriz? Cahil kadın tuhaf tuhaf bakıyordu oğlunun yüzüne. Niye atacaklar yavrum? Bu toprakların sahipleri öyle istiyor. Yerimize kendileri mi gelecekler? Kim? Paşazadeler, hayır, onlar boyuna satıyorlar bu toprakları. Yeni sahipler bizi çıkarıp atacak, yerimize başkalarını yerleştirecekler. Kadının aklına yattığı gün oğlundan çok daha ileri giderek köy kadınlarını başına topladı. Kancıklar dedi, delikancıklar, gün bugün, saat bu saat. Erlerinizin altına yatıp çocuk doğurmakla, boklu bez yıkamakla avratlık tamam olmaz. Erkeklerinize arka olun. Bizi bu topraklardan çıkarıp atacaklarmış. Dövüş olacak, kan dökülecek, ölüm Allah'ın emri. Nacaklarınızı, varsa bıçak, tabanca keserlerinizi kapın, bekleyin. O gün, o saat geldi mi artık karılık, erkeklik yok. Amanı biliyor musunuz? Yoksa vallaha perperişan, rezil, darmadağın oluruz dünya yüzünde. Köyün kadını erkeği, çoluğu çocuğu artık yalnız bu mesele üzerinde durmaya başlamış, esen rüzgardan bir hile sezer olmuştu. Ölüm Allah'ın emriydi. Çıkmayacaklardı bu topraklardan ölmeden. Kim atabilirdi? Jandarma mı? Gelsin, denesin bakalım. Günler geçiyor, topraklarını ellerinden alacak olanlar ortalıklarda görünmüyordu. Bir kamyon gelse, bir taksi geçse hemen antenler geriliyor, bütün bakışlar gelen ya da gelip geçen taşıta çevriliyordu. Sakın Neliman'ın damadı çiftlik binası için tuğla, kiremit, çimento, mimento getirmiş olmasın. Günler geçiyordu. Gelen giden yoktu ama haberler köyde zaman zaman şimşek gibi çakmıyor da değildi. Herif zorlu bir çiftlik kuracakmış. Günlerce bu çiftlik üzerinde konuşuluyor, pire deve haline getirilircesine büyütülüp şişiriliyordu. Öyle bir çiftlik düşünülüyordu ki buralarda bir benzeri yok. Gayri traktörler, mibzerler, biçer döverler, biçer bağlarlardan geçilmez. Geçilmez ki geçilmez. Toprakları bir solukta sürüverir, eki verir, hasadı yapıverir. Irgada mırgada ne ihtiyacı olacak, bizim yüzümüze bile bakmaz. Kara kara düşünülüyordu o zaman. Yüzlerine bakılmayınca, yani ellerindeki iş makineye gördürülünce ne yaparlardı? Çoluk çocuğun göklere yükselecek feryat figanını nasıl indirirlerdi? Yok canım, olacak şey değildi. Bir tek yol, bir tek çıkar yol kalıyordu. Ta yıllarca önce Fransız'a karşı konulurken babalarının, dedelerinin işine yarayıp o zamandan bu zamana çara çaputa sarılıp birer kıyıya gömülmüş tüfeklerle kesere, satıra, oduna kazmaya başvurulacaktı. Evet deniyordu, ölüm Allah'ın emri. Hemen ekleniyordu ardından. İtten beter yaşamaktansa, ölüm itten beter yaşamaktan daha iyidir. Bütün bunlar köyün, köylünün dedikodusu, hazırlığı, Yaşar'ın köylüye önayak oluşu, Sinan, Ali Şahin hatta Kabak Hafız tarafından Topal Nuri'ye günü gününe ulaştırıldığı için Topal pek kımıldayamıyorsa da yağdan kıl çekercesine işleri yoluna koymanın yolunda düşünmüyor değildi. İlk aklına gelen Yaşar'la görüşüp konuşmak, anlaşmaktı. Yaşar'ı elde ederse, daha doğrusu Yaşar yoluyla dayısı Şerif Ağa'yı avcunun içine alırsa fakir köylüyle uğraşmak işlem bile değildi. O gün Yaşar, akları kızarmış iri gözleriyle Nedim Ağa'nın fabrikadaki odasına bomba gibi girdi. Nedim Ağa, o süre elinde tesbih, başında takke, ayaklarında yumuşacık mesler, odada düşünceli düşünceli dolaşıyor, Topal Nuri ile Şehnaz üzerine konuşuyordu. Topal Nuri, gene Ağa'nın ağır ceviz masası başındaydı. Büyük kaynağı Avrupa gezisinde olduğundan korkulacak bir şey yoktu. Yoktu, çünkü onu da avucunun içine alamasa bile suyuna göre gitmeyi keşfettiğinden zararsız hale getirmişti. Genel müdürü çıldırtan bu yakınlık ise Topal'ın umurunda bile değildi. Yaşar'ı öyle akları kandı, deli camız gözleriyle karşısında görüverince kireç kesilerek ayağa kalktı. Yaşar ise hiçbir başlangıca lüzum görmeden masaya hışımla gitmiş başlamıştı. Sinan puştunu kaça satın aldın lan? Nedim Ağa elinde tesbih donmuş kalmıştı. Topal durumu anında kavrayıverdiğinden hemen toparlanmıştı. Buyur Yaşar Bey, şöyle buyurun da konuşalım. Kara şalvarının cebine sokulu elinde tabanca ile Yaşar zangır zangır titriyordu. Bir yandan Topal'ın, öte yandan Nedim Ağa'nın bağırıp çağırmasını, ortalığı patırtıya vermelerini beklerken tam tersi onlardan ikram görmesi Yaşar'ı şaşırtmıştı. Nedim Ağa da buyur oğlum demişti. Buyur otur da güzel güzel konuşun. Yaşar oturmadı. Daha doğrusu oturmasına kalmadı. Topal masadan kalktı. Nedim Ağa'nın yanına geldi. Delikanlıyı tanıyor musun? Yok dedi Nedim Ağa. Hani Sinan Efendi var ya? Var. Topal içini dertli dertli çekti. Bir şey anlatacaktı da vaz mı geçmişti? Yoksa yersiz mi bulmuştu? Yoksa anlatacağı çok önemliydi de Sinan'ın başı derde mi girebilirdi? Sustu, sonra ani bir kararla Yaşar'ın yanına geldi. Yaşar'ı şaşırtan bir iştenlik, hatta heyecanla Yaşar Efendi dedi, çek tabancanı, şurada vur beni. Lakin unutma ki haksızlık etmiş olursun. Yaşar olanca yumuşayıvermişliğine karşılık sertçe sordu. Niye? Suç bende değil. Kimde ya? Topal gene durdu, düşündü. Sonra aklın var, izanın var şükür dedi. Sen de ben de menfaatlerimizin emrinde değil miyiz? Sen bugün buraya niye geldin? Ekmek yediğiniz topraklarınızın elinizden alınması korkusundan. Bir de dört elle sarıldığınız Sinan Efendi'nin değişen politikası yüzünden. Doğru mu, eri mi? Nedim Ağa'da merakla sokulmuştu. Yaşar doğru dedi. Sen benim yerimde olsan da avuç dolusu para vererek bir takım topraklar satın alsan, baksan ki topraklar üzerinde bir takım insanlar ne yaparsın? Mevcut kanunlara başvurarak topraklarının fuzulen işgalden kurtarılmasını istersin. Ben de bunu yaptım. Derken sizden, içinizden biri, akıl daneniz, ismi lazım değil, bilirsin, geldi, bana böyle böyle dedi. Baktım işim daha da kolaylaşacak. Sen olsan ne yapardın? Yaşar iç çekti, derin bir iç çekiş. Demek Sinan kendi gelmiş, böyle böyle. Topal'a baktı. Yani biz topraklarımızdan atıp çiftliğini kuracaksın oraya, öyle mi? Topal acı acı güldü. Her gönülde bir aslan yatar Yaşar. Yaşar parladı. Sen değil, senin Allah'ın, Hazreti Allah'ın yapamayacak o işi, dedi. İşte ağan, işte sen, işte de Süleyman'ın mühürü. Kara donunu, yani parlak kara tişörtten çalvarının cebindeki elini hışımla çıkardı. Kara demiri mat bir parlaklıkla el kadar tabancayı doğrulttu. Bir sana dedi, bir ağana, bir de kendime. Topal'ın ödü kopmuştu. Masasından sapsarı çıktı, Yaşar'ın yanına geldi, elini omuzuna koydu. Sözüm o değil. Ya ne? Senin anlayacağın, benim yerimde sen olsan ne yaparsın? Neyi ne yapardım? Toprakların sahibi sen olsaydın da Sinan gibi o işleri yıllar yıl parmağında çevirmiş biri gelse, böyle böyle diye sana yaklaşsa, işini kolaylaştırsa, senin de işine gelse, Yaşar hırsla, anlaşıldı, anlaşıldı dedi. Topal ucunu bırakmadı lafın. Gençsin, aklın başında, kanın kaynıyor, kafanı çalıştır. Bu tabancayı herhalde bana, ağama, kendine değil, başkasına çevirmen gerektiğini iyice düşün. Hemen ekledi. Ama bu demek değil ki, git Sinan'ı çek vur. Hayır, asla, bunu istemem. Bunu istersem dünyanın en alçak insanı olayım Yaşar. Yaşar duymamıştı bile bunları. Onun aklı şimdi iyiden iyiye Sinan'a takılmıştı. Öyle ya, o toprakların tapulu sahibi kendisi olsa da Sinan menfaat umarak gelse, demek fırka mırka değil, Nedim Ağalar'la anlaştığı için onlara yüz çevirmişti. Yüz çevirmiş, üstelik bunu fırkanın üstüne atmıştı. Fabrikadan öfkeyle çıktı. Fabrika kapısı önünde onu bekleyen köylülerini bile unutarak köy yolunu tutmuştu ki adamlar arkasından koşup durdurdular. Nereye Yaşar ağa? Bu öfken, bu telaşın ne? Ancak o zaman aklı başına gelerek durdu. Soluk soluğa, bire bin katarak her şeyi anlattı. Köylüler bakıştılar. Sonra ya dedi. Demek meselenin eni boyu bu. Peki, peki Sinan, alacağın olsun senin. Kahpe kasığında yatmış Sinan, alacağın olsun. 26. Yaşar'dan sonra Topal'a gelip de Yaşar'ın tabanca tehdidini öğrenen Sinan Efendi kireç kesilerek deli oğlan dedi. Yapar, vallaha da yapar, billaha da yapar. Benim korkum asıl ondan. Ona nasıl laf anlatacağız? Peki sonra? Sonra hiç. Anan Yahşi, baban Yahşi. Benim için bir şey söylemiyor mu? Topal bir an düşündü. Bu bir anlık düşünce içinde kafasından civa kadar oynak fikirler geçti. Sinan'a vereceği karşılıkta kendisi tereyağından kıl gibi çıkmalı, belalarını birbirlerinden bulacak, bulmaya yarayacak bir şeyler bulunmalıydı. Söylemez olur mu dedi. Ne söylüyor, ne söyleyecek? Geldi sizinle anlaştı, onun için bize boş veriyor diyor. Bizimle uyuştuğunu şurada, burada ağzından kaçırdın mı? Yoktu böyle şey, korkuyla. Yok dedi, şerefsizim ki hiçbir yerde hiç kimseye bu hususta tek laf etmedim. Kabak hafıza ağzından kaçırmış olmasın? Zannetmem. Et dedi Topal. Sen o dayısın ne iki yüzlü, ağzının ne gevşek olduğunu benim kadar bilemezsin. Ma mafi, dur bakalım, elbet öğreneceğiz. Peki tabanca çekince ne yaptınız? Topal bir an durdu, düşündü, sonra ne yapacağız dedi. Zile bastım, fabrika bekçileri koşarak geldiler. Eşek sudan gelinceye kadar dövdürdüm, polise teslim ettirecektim. Bizim ağa girdi araya, vazgeçirdi beni. Ödlek be, kalıbına kıyafetine bakma. Düşmana göster, geri çek. Onun için korkma. Madem kavli karar ettik, artık bundan böyle bizim adamımızsın. Aha diyor ki, gerekirse çeksin vursun, arkası benim diyor. Bilirsin, ipten adam alır. Ama gene de kendini kolla. Sana dokunmayan yılan bin yaşasın. Dokundu mu, artık ucunu düşünme. Oldu mu? Sinan Efendi, her ne kadar alttan alma, işi oluruyla yönetmeden yanaysa da, gene de arkası Nedim Ağa olunca, kendini çok güçlü buluvermişti birden. Hele bana yan baksın dedi. Hele artık eksik ettiğini işiteyim. O kadar. Lakin maşa varken de ateş elle tutulmaz. Doğru. En iyisi sen hemen git savcılığa bir dilekçe ver. Ne diye? Böyle böyle sağda solda beni vuracağından, beni temizleyeceğinden bahsediyormuş. Hayatım tehlikede diye. Günün birinde evini ateşe vermeyeceği, verdirmeyeceği ne malum. Sinan Efendi'yi yeni bir korku dolaştı. Evini yaktırmak mı? Bak bunu hiç düşünmemişti. Hani böyle bir halt işlerse yeniden kira evlerine dönmek zorunda kalırdı ki ne diye buna meydan vermeliydi. Yoksa Nuri Bey böyle bir şey mi işittin? Topal Nuri çok şeyler biliyormuş da fazla konuşmayı sevmiyormuşçasına baktı. Sonra sen şimdi git dediğim gibi dilekçeyi ver. Sinan Efendi korku, hınç, endişe içinde adliyeye gitti. Topal'ın istediğinden daha âlâ bir dilekçe yağdırıp savcılığa verdi. Savcılık gerekli işlemi yapıp dilekçeyi jandarma komutanına havale etti. Bütün bu işler olurken Topal da odacıyı çağırmıştı. Buyur Nuri Aybey. Hazır mısın? Top gibi hem de. Peki, birlikte çıktılar. Günlerdir odacı ne yapacağını biliyordu. Boşnak kızıyla yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Nuri ağabeyin işaretine bakıyorlardı. Al şunu. Bir deste parayı avcuna sıkıştırdı. Üst yanını sonra, işi bitirdikten sonra gelir alırsın. Zaten öyle kararlaştırmışlardı. Odacı, kanlı toprakların bulunduğu köye hemen o akşam gitmek üzere Topal'dan ayrıldı. İl jandarma komutanının havale ettiği dilekçe köy karakol komutanına gelmeden hemen o gece sabaha karşı köy uçurum karanlığı içinde her şeyden habersiz derin derin uyurken Sinan Efendi'nin iki katlı ahşap evi geceyi sarılara turunculara boyayarak cayır cayır yanmaya başladı. Karısı kızlarıyla birlikte yataklarından don paça fırlayan Sinan Efendi ailesi evden çılgın gibi çıktığı sıra köylü hala yarı uykudaydı. Sinan Efendi'nin yuvalarından fırlamış gözleriyle sağa sola koşması, bağırıp çağırması köyü anında uyandırmış, yataklarından yarı uykulu fırlayan kadınlı erkekli bir kalabalığı alev alev yanmakta olan evin çevresinde toplayıvermişti. Sinan Efendi'nin evi yanıyordu. Yıllar yılı sırtlarını dayadıkları insanın evi varsın yansındı. Onları topraklarından attırmaya çalışan insanlarla birlik olan bu köylü, bu fakir fukara düşmanının evi yansın kül olsundu. Cenab-ı Allah'ın parmağı yoktu ki sokup iki gözünü birden alıversin, işte böyle yapardı. Fakat Sinan Efendi elinde tabanca bas bas bağırıyordu. O yaktı, o yaktı evimi biliyorum, davacıyım, o işte, o Yaşar yaktı. Köylü için hava hoştu, olabilirdi, iyi yapmıştı yakmışsa, aşk olsun da ona. Haber Yaşar'a uçtu, gerçekten de haberi yoktu. Parlak diş, tisordan kara şalvarının cebine sokulu eli, elinde tabancası koşarak geldi. Demek bok atıyordu. Demek hiç haberi olmadığı halde onu suçlu düşürmek için böyle haber uçuruyordu. Ulan Allah biliyordu yakmadığını işte. Deyus köylüye karşı mal sahibiyle birlik olduğu yetmezmiş gibi bir de bu türlü çamur atıp ocağına incir mi diktirecekti? Hane yakmak, meskeni ateşe vermek ne demekti be? Asarlardı adamı, asarlar. Sinan Efendi don paça elinde tabanca bas bas bağırırken birden Yaşar'ın iri gövdesini kalabalıkta seçerek kendine geldi. Ondan yılardı oldu bitti. Sağı solu yararak öyle hırsı geliyordu ki o hırsa ya çekip vuracak yahut hiç değilse tokatlayacaktı. Yaşar hınçla geldi. Ne bağırıyorsun lan iyi. Gücünün yettiğince karşılık verdi. Tutun elinde tabanca var tutun. Hem evimi yaktı hem de Yaşar bir yanda alev alev yanmakta olan evin oynaşan ışıklarıyla renklenerek üstüne atıldı Sinan Efendi'nin. Bir tokat. Karısıyla kızlarının çığlıkları arasında yere yuvarlanırken Topal Nuri'yi hayalledi. Aa diyor ki çeksin vursun gerekirse. Arkası benim. Bilirsin ipten adam alır. Yuvarlandığı yerden fırlayıp kalktı. Elindeki tabanca ne güne duruyordu. Doğrulup ateşlemesi bir oldu. Yaşar beklemiyordu. Yuvarlandı. Köylü galeyana gelmişti. Çoluk çocuk bağırışıyor. Yaşar ise alnından aldığı kurşunla yerde debeleniyor. Alnından akan kanlar kanlı toprakların yüzyıllar boyu kim bilir kaç masum kanıyla sulanmış toprağını gene kim bilir kaçıncı sefer suluyordu. Oğlunun vurulduğunu işiten ana, Yaşar'ın yıllar yılı dul, yıllar yılı artık iyice erkekleşmiş kaya kadar sert anası, amanın uşak ne demek o, ne bok yemekmiş diye yarı şaşkın, yarı çılgın, ta kocası zamanından kalma Fransız'a karşı kullanılıp, çara çaputa sarılarak bir kıyıya gizlenmiş demiri paslı çifteyi kaptı, fırladı. Yaşar'ım, yavrum, kara gözlüm, köylü dehşetle iki yana ayrılmış, bağrı yanık anaya yol vermişti. Bütün gözler alabildiğini açılmış, bakılıyor, bu kahır görmüş, bu dünyada Yaşar'ından başka kimsesi olmayan, bu şerif aya falan bel bağlamayan erkek yapılı kadına bakılıyor, önlemek düşünülmüyordu. Herkes şaşırmıştı. Ne diyeceklerdi? Elinden çiftesini mi alacaklardı? Sinan'ın korkudan çekip vurduğu oğlunun öcünü almamasını mı isteyeceklerdi? Nerede? Hani nerede o? Sinan Efendi elindeki tabancayı atıp don gömlek bacaklarının olanca gücüyle jandarma karakoluna doğru kaçıyordu. Yaşar'ın anası görmedi onu. Yalnız bir an Sinan'ın karısıyla analarına sarılmış dehşet içinde titreşen çocukları gözüne ilişti. Onun kocası onların babaları vurup öldürmüştü Yaşar'ını. Bir kendindense üç de onlardan kurban gitmeliydi. Kaçtı değil mi? Kaçtı değil mi boynuzlu? O kaçtıysa çifteyi onunkilere çevirdi. Yangın alevleriyle sarmaş dolaş titreşen Sinan'ın suçsuz kızlarıyla karısı çiftenin yan yana yuvarlak iki karanlık delikten ibaret ağzına bir an hedef oldular. Silah patladı. Yangın alevlerinin bayram şenliğine çevirdiği karanlık gecenin içinde masum insanların acı çığlığı parladı. Üç beden daha kanlı topraklara devrilmiş, yavrularına siper olan anne kanlar içinde yere yuvarlanmıştı. Bir yanda Yaşar'ın, öte yanda Sinan Efendi'nin karısının kanı, doymak bilmeyen aşk yüzlü kara toprakları suluyordu. Jandarmalar koşarak geldikleri zaman ev hala yanıyor, yanan evin yanı başında kanları toprakları sulayan masum insanlara ise köylü içini çeke çeke ağlıyordu. Havadisi ertesi gün gazetelerde okuyan Topal Nuri, "İt dişi, domuz derisi," dedi. Şaşı karısı anlamadı. "Ne?" Kadını payladı. Aklının ermediği şeye kulak verme. Kitabın sonu. 22 Mart 2011, sayfa 377.